Ayrım 10, sayfa 124. Penrod onay anlamında kolunu sıktı ve Yakup zehirli bir çöl engereği gibi sessizce ileri doğru sürünmeye başladı. Hançeri büyük bir ustalıkla kullanırdı. Gölgesi kayalara karışmıştı. Penrod nöbetçinin başını izlemeyi sürdürdü ve aniden başka bir kafa daha belirdi. Bir an için tek bir karanlık yama gibi oldular. Sonra hafif bir soluk verişi duyuldu ve her iki kafa görüntüden çıktı. Penrod bekledi ama ne bir çığlık ne de bir başka ses duyuldu. Sonra Yakup yine o garip yengeç gibi sürünmesiyle tümseyin ardından çıkıverdi ortaya. Efendisinin yanına çöktü. ''Beş kişi daha var, develeriyle birlikte uyuyorlar.'' Develer koşumlu mu? Aslında sormasına gerek yoktu. Bu adamlar savaşçıydı ve kalkar kalkmaz eyerlere atlayıp gitmeye hazır olurlardı. Develer semerli, adamlar da silahları yanlarında uyuyor. Başka nöbetçi var mı?
Ben görmedim.
Kaynak nerede?
Suyun yanına kamp kuracak kadar aptallık etmemişler. Şu yönde, 300-400 adım ileride.
Yakup adamların bulunduğu yerin sağ tarafını göstermişti. Demek ki başka biri varsa o da orada suyun başını bekliyor. Penrod birkaç saniye düşündü, sonra yeniden parmaklarını şıklattı. Al sağda da gelip yanlarına çömeldi. Kampla kaynağın arasında başka nöbetçi var mı diye bekleyeceğim. İkiniz gidip Mehdi'nin oğullarına cennette yer ayarlayacaksınız. Penrod ikisinin de sırtını sıvazladı. Bu hareket onay ve hayır duası anlamındaydı. Onlar bu tür yakın işlerde Penrod'dan daha iyiydiler. Kendisi uyuyan bir adamı öldürmek zorunda kaldığında mide bulantısını asla bastıramazdı. ''Ben pozisyon alana dek bekleyin.'' Penrod hızla sağa doğru ilerledi. Kamp alanının kenarına ulaştı ve aşağı baktı. Yakup'un öldürdüğü adamın kenarda yattığını gördü. Adamın dizleri göğsüne doğru çekiliydi ve nöbet yerinde uyuyakalmış gibi görünsün diye Yakup başına türbanını örtmüştü. Biraz ileride insanlarla develer iç içe geçmiş uyuyorlardı. Birbirlerinden ayırt etmek imkansızdı. Penrod iri bir kaya parçasının gölgesine sığındı. Buradan hem kampın olduğu çukur kısmı görebilecek hem de kaynak tarafından gelecek herhangi bir hareketi fark edebilecekti. Önce Yakup, ardından da al sağda kamp alanına doğru süzülürken sinirlerinin gerildiğini hissetti. Adam ve deve yığınının içine karıştılar. Penrod uyuyan bir adamdan diğerine hızla geçerken yaptıkları kanlı işi hayal etti. Sonra aniden bir çığlık koptu ve Penrod'un sinirleri kopacak kadar gerildi. Birisi bıçağını ıskalamıştı ve Penrod bunun Yakup olmadığını biliyordu. Artık güruh vahşi hareketler ve seslerle bir kör dövüşüne girişmişti. Develer böğürerek ayağa kalkmaya çalışıyor, sallanıyor, adamlar bağırıyor, kılıç çakırtıları duyuluyordu. Adamlardan birinin bir deveye atlayıp kamptan çıktığını ve kampın kurulu olduğu çukurun uzak duvarına doğru hayvanı koşturduğunu gördü. Başka bir dervişle meydan kavgasından kaçtı ama çok gitmeden aşina yengeç tarzıyla yaklaşan bir gölge onu alaşağı etti. İkisi aynı anda gözden kayboldular. Penrod arkasından gelen ayak seslerini duyup olduğu yere tekrar çöktüğünde kalkmış kavgaya müdahale etmeye gidiyordu. Yıldızların ışığında Ahab'ın dulunun olduğu yönden kendisine doğru koşan bir adam gördü. Bu da ikinci derviş nöbetçisi olmalıydı. Sağ elinde kılıcı, sol elinde kalkanıyla koşuyordu. Kaçamayacak kadar yaklaşınca Penrod adamın önüne atladı. Derviş hiç duraksamadan saldırdı, uzun palasını savurarak. Penrod hamleyi kolayca savuşturdu, çelikler şakırdadı ve Penrod adamın başına hamle eder gibi yaptı. Derviş darbeyi karşılamak üzere kalkanını kaldırınca Penrod anında kılıcını sapladı. Klasik bir şekilde tam göğsünün ortasına sapladığı kılıç kolayca içeri girmiş ve adamın kaburgalarının arasından geçip iki karış çıkmıştı sırtından. Neredeyse tek harekette kılıcını geri çekti ve derviş ağzını bile açamadan yere yığıldı. Penrod onu bırakıp aşağı koştu. Al Saada'nın düşen bir adamın boğazını hançerle kestiğini gördü. Kesilen arterden siyah bir kan fışkırmıştı. Al Saada doğrulup ona doğru baktı ama hareketlerinde bir yavaşlık vardı. Üç ceset uyudukları yerde yatıyordu.
''Plan bozuldu, iki tanesi kaçtı.'' diye öfkeyle bağırdı Penrod. ''Yakup birinin peşine düştü ama öteki deveyle gitti, peşinden gitmemiz gerek.''
Al sağda Penrod'a doğru bir adım attı ve kanlı haçer elinden düştü. Al Saada da yavaşça dizlerinin üstüne çökmüştü. Yıldızların ışığı Penrod'un adamın yüzündeki şaşkın ifadeyi görmesine yetiyordu.
''Çok hızlıydı'' dedi Al Saada ve sesi kesildi. Öteki elini göğsünden çekti ve başını eğip göğsüne baktı. Kaburgalarının altındaki yara giysisini dizlerine kadar kana bulamıştı.
''Yetiş ona, Abadan Reji. Ben de birazdan geleceğim'' dedi ve yüzüstü yere yığıldı. Penrod bir an için Al Saada'ya yardım etme güdüsüyle durakladı. Ama yığılmış gevşek beden aslında onun için fazla bir şey yapamayacağını belli ediyordu. Ve eğer dervişin kaçmasına izin verirse kuşatma altındaki kente ulaşma şansı da çok azalacaktı.
Gitmek üzere dönerken ''Allah'a emanet ol Al Saada'' dedi hafif bir sesle.
En yakındaki derviş devesine koşup üstüne atladı. Kılıcıyla devenin bağını kesti, deve sallanarak kalkıp önce geriye kaykıldı, sonra dört nala koşmaya başladı. Yıldızın aydınlattığı ışıkta önde deveyle kaçan adamı ancak bir pervane gibi görebiliyordu. Birkaç yüz adımdan sonra kendini altındaki hayvanın adımlarına uydurmuştu. Güçlü ve koşmaya hevesli bir deveydi ve belli ki Marbat Tegga'daki mola esnasında iyice sulanıp beslenmişti. Tıpkı bir jokey gibi kendi bedenini kullanarak devenin hızını arttırmaya çalıştı. Yıldızlara çabucak bir göz atması zaten bildiği şeyi doğrulamasına yetmişti. Kaçak doğruca güneyde Nil'e en yakın noktaya doğru gitmekteydi. Bir kilometre daha gittiler ve Penrod dervişin devesini tırısa geçirerek yavaşladığını fark etti. Ya çarpışmada yaralanmıştı, takip edildiğini anlayamamıştı ya da nehre kadar olan uzun ve güç yolculuk için devesini dinlendirmeye karar vermişti. Penrod kendi devesini son sürat koşturmaya başladı ve arayı hızla kapattı. Derviş tehlikeyi hissetmeden ona yaklaşabileceğini düşünmeye başlamıştı ki adamın soluk yüzünün omzundan geri döndüğünü fark etti. Penrod'u gördüğü an hayvanını üven direğiyle dürttü ve keskin çığlıklar atarak hızlandı. İki deve arka arkaya kuru bir vadiden inip taşlık bir yamaca tırmanmaya başladı. Sonunda Penrod'un devesi canını dişine takarak var gücüyle koşmaya başladı ve mesafeyi iyice kapattı. Penrod adamın soluna geçmeyi planlayarak bir açı oluşturdu. Onun sağ elini kullandığını varsaymıştı. Aniden hiç beklenmedik bir anda derviş devesini sağa döndürdü ve birkaç yüz adım ileride durdurdu. Adam semerde hızla dönerken Penrod elinde bir tüfek olduğunu ve tüfeği kendisine doğrulttuğunu gördü. Arapta sadece kılıç olduğunu düşünmüştü. Semerin yanındaki kılıfta ateşli silah olacağı hiç aklına gelmemişti.
''Gel bakalım seni domuz yiyen'' diye bağıran Penrod belindeki Webley'e asıldı.
Mesafe o silah için çok uzaktı ve koşan bir devenin üstünden ateş etmek hiç kolay değildi. Ama kılıçla dövüşecek kadar yaklaşabilmek için düşmanının hamlesini savuşturması gerekiyordu.
Arap devesinin üstünde ayağa kalkarak ateş etti. Penrod barutun patlamasından muhtemelen El Obeid veya Suakin'de ele geçirilmiş bir Martini Henry karabinası ile karşı karşıya bulunduğunu anlamıştı. Bir saniye sonra ağır kurşun merminin saplanmasıyla altındaki deve tökezledi. Derviş bir yandan tüfeğe yeni mermi yerleştirmeye çalışıyor, bir yandan da dönmüş kaçıyordu. Deveyi zorla süren Penrod adamın sol tarafına yanaştı, kılıcını süvari tarzı tutuyordu. Arap tüfeğini zamanında dolduramayacağını anlamış ve atmıştı. Elini omzuna atıp orada asılı duran palasına sarıldı. O sırada Penrod'a da bir göz atmış ve onu tanıyarak şok olmuştu.
''Seni tanıyorum kafir'' diye bağırdı. ''El Obeid'de görmüştüm seni. Sen Abadan Rijis'in. Seni ve üç başlı tanrını lanetliyorum.''
Penrod'un devesinin başına doğru bir hamle yaptı ağır palasıyla. Penrod son anda devesini kontrol edebildi ve darbe yukarı geldi. Pala hayvanın kulaklarından birini kafatasına yakın bir yerden budadı ve hayvan yana doğru şahlandı. Penrod onu yatıştırdı ama göğsüne yediği kurşun yüzünden güç kaybettiğini hissediyordu. Derviş sadece bir kılıç boyu uzağındaydı ama ulaşamıyordu. Devesi böğürdü, birden ön bacakları çöktü ve yere yığıldı. Penrod bacaklarını kurtarmış ve yuvarlanmamaya çalışarak yere atlamıştı. Dengesini bulduğunda devesinin üzerindeki derviş yüz adım kadar uzaklaşmış hızla kaçıyordu. Penrod kuşağından Webley'ini çıkardı ve deveyle adam gözden kaybolana dek şarjörü boşalttı. Mermilerden birinin saplandığına dair bir ses duyamamıştı. Birkaç saniye içinde karanlıkta gözden yitmişlerdi. Penrod dinlemek için başını havaya dikti ama sadece rüzgarın sesi duyulmaktaydı. Devesi güçsüz çırpınışlarla tekrar ayağa dikilmeye çalışıyordu. Fakat birden son bir böğürtüyle sırt üstü devrilip yumuşak tabanlı dev ayaklarıyla havayı dövmeye başladı. Sonra başı önde yana yığıldı ve hareketsiz kaldı. Şiddetle soluyordu. Penrod her soluk verişinde burun deliklerinden iki çizgi halinde kan geldiğini görüyordu. Webley'ini yeniden doldurdu. Ölmekte olan hayvanın üstüne eğildi ve namluyu kafatasına dayayıp tek el ateş etti. Sonra bir süre Semer'i araştırdı, önemli bir şey var mı diye. Ancak ne bir harita ne de bir evrak vardı. Sadece kenarları yırtılmış bir Kur'an buldu ve aldı. Ayrıca bir heybede kuru et ve darı ekmeği bulmuştu. Bunlar da kısıtlı yiyeceklerine eklenecekti. Leş'in yanından ayrıldı ve Marbatte Gaya doğru yürümeye başladı. Kendisine doğru gelen başka bir deve ile binicisini gördüğünde ancak bir kilometre kadar yol kat etmişti. Bir kaya yığınının ardında pusuya yattı. Ama gelenin Yakup olduğunu görünce ortaya çıktı ve seslendi. "Allah'a hamdolsun" diyerek sevince boğulmuştu Yakup. "Bir silah sesi duydum." Penrod onun semerinin arkasına tırmandı ve tekrar Marbat Tekra'ya döndüler. "Benim adam kaçtı" diye itiraf etti. "Tüfeği vardı ve devemi öldürdü." "Benimki kaçamadı ama güzel bir ölümle öldü. Bir savaşçıydı ve saygıyla anıyorum" dedi Yakup düz bir sesle. "Ama Al Saada da öldü. Hantallığı yüzünden ölümü hak etmişti." Penrod cevap vermedi. İkisi de Müslüman olduğu halde Al Saada Mısırlı, Yakup ise Jaal'in Arabı olduğu için birbirlerini pek sevmediklerini bilirdi. Vadinin kıyısında düşman kampının az ötesinde Penrod derin bir çatlak buldu ve Al Saada'yı içine yatırdı. Başını peleriniyle örttü ve göğsüne de almış olduğu Kur'an'ı bıraktı. Sonra üstüne gevşek bir şekilde şist yığdılar. Basit bir defin oldu ama en azından dinine uygundu. Fazla uzun sürmemişti ve ikisi de hiç konuşmamışlardı çalışırken. İşlerini bitirince çabucak derviş kampına dönüp seyahatlerine devam etmek için hazırlık yapmaya başladılar. "Eğer çok hızlı gidersek kaçan adam uyarmadan düşman atlarını yarmak için bir şansımız olabilir hala." Ele geçirdikleri develerin hepsi besili, iyi sulanmış ve dinlenmiş hayvanlardı. Semerlerini onlara aktardılar ve kendi yorgun develerini su bulmaları için Marbat Tekka'ya gitmek üzere serbest bırakıp nehre doğru yola çıktılar. Derviş tulumlarında iki adama fazlasıyla yetecek kadar tatlı Nil suyu vardı. Ayrıca çuvallarda yine darı yemeği, hurma ve kurutulmuş et bulmuşlardı. "Şimdi Hartum'a kadar bize yetecek yiyeceğimiz var" dedi Penrod tatmin olmuş bir şekilde. Yeni develerine binip malzeme yüklü diğer üçünü de peşlerine takarak güneye doğru yola koyuldular. "Onlar bizim Korti'deki sığ geçitten geçeceğimizi düşünecekler. Ama ben biraz daha batıda, şelalenin altında başka bir geçit daha biliyorum" dedi Yakup. Her gün gün ortasında mola verip hayvanlarının gölgesinde dinlendiler. Develer insanların ya da başka hayvanların kanını kaynatacak güneşin altında hiçbir rahatsızlık belirtisi göstermeden kalabiliyordu. Güneşin yakıcı gücü azalır azalmaz yola koyulup akşam hatta gece boyunca da ilerlemeyi sürdürüyorlardı. Üçüncü gün şafak sökerken sabah yıldızının ölümsüz ışığı halen ufukta parıldarken Penrod Yakup'u develerle bırakıp koni biçimi bir tepeye tırmanmaya başladı. Her tarafta göz alabildiğine uzanan çöl dışında görecek bir şey yoktu. Zirveye ulaştığında ise güneş doğmuştu ve onu olağanüstü bir manzara bekliyordu. 3 kilometre kadar ileride tuz kadar beyaz ve martı kanadı kadar zarif bir şey, kum ve kayalardan ibaret bu okyanusun ötesinde parlamaktaydı. Dürbünü gözüne götürmeden önce de ne olduğunu biliyordu aslında. Bu dünyaya hiç uymayan 3 köşeli bir Latin yelkeninin süzülüşünü seyretti. Üstüne çöken rahatlama ve görevi başarmış olma duygusuyla biraz daha oyalandı. 3 köşeli beyaz yelkenin ait olduğu tekne Nil'de yoluna devam ediyordu. Nehre büyük bir dikkatle yaklaştılar. Taşların anasını geride bırakmışlardı ama şimdi önlerinde yeni bir tehlike belirmişti. Adamlar. Yelkenli tekne hafif bir akıntıyla geçip gitmişti. Nehir kıyısına vardıklarında kimsecikler olmadığı gibi insan bulunduğuna dair bir iz de yoktu. Sadece doğuya doğru filo halinde uçan küçük beyaz balıkçıllar vardı. Ve çelik gibi parlayan suyun üstünde alçaktan uçuyorlardı. İki kıyı boyunda da dar bir bitki şeridi bulunuyordu. birkaç tutam kamış, yamru yumru hurma ağaçları ve kökleri ta kıyıdaki çamura dek uzanan muhteşem bir firavun inciri ağacından ibaretti bitkiler. Gölgesinde çamur tuğlasıyla yapılmış eski bir lahit vardı. Duvarları yıkık döküktü. Üstündeki dallarda rengi solmuş kurdeleler uçuşuyordu. Bu Sent Al-Maul ağacı, 100 yıl önce kutsal bir münzevi yaşarmış orada dedi Yakup. O kurdeleleri hacılar onun için bağlamışlar ki kutsal kişi onları hatırlasın ve istediklerini ihsan etme lütfunda bulunsun. Geçidin 2 fersah batısındayız şu anda ve Korti köyü de yaklaşık 2 fersah doğuda. Dipnot 1 fersah 5 kilometre. Geçebilecek teknelerdeki adamlar tarafından görülmemek için kıyıdan uzaklaştılar ve Nil'i iyi gören yüksek yalçın bir kayalığa ulaşana kadar vadilerden, tepelerden geçip batıya doğru ilerlediler. Günün geri kalanında kayanın zirvesine ulaşmaya çalıştılar. Her ne kadar Nil, tüm Batı Avrupa'dan daha büyük bir alanın başlıca ticaret ve seyahat arteri olsa da başka bir araç geçmedi ve kıyının o kısımlarında herhangi bir insan görünmedi. Bu ıssızlık Penrod'u huzursuz etmişti. Nehir ticaretini aksatan bir şey olmalıydı. Bunun Bakita'nın uyarılarında söz ettiği şey olduğundan ve yakınlarda bir yerde büyük bir derviş ordusunun hareket halinde olduğundan emindi. Bir an önce Monastir çölünün düzlüklerine geçmek, Hartum karşısına çıkana kadar kıyılardan uzaklaşmak ve kendini Gordon'un kuşatma altındaki güçlü kalesine atmak istiyordu. Güneşin açısı değişip suya indiğinde sığlıkların koyu sınırları da ancak görünmeye başlamıştı. Bir kayanın su altındaki uzantısı neredeyse akıntının yarısına kadar uzanıyordu ve karşı kıyıdan da ona doğru uzanan çamurlu bir bölge vardı. İki sığlığın ortasında kalan kısım derin ama dardı, en çok 150 adım kadardı. Penrod görüntüsünü dikkatle hafızasına aldı. Boş su tulumlarını can simidi gibi kullanırlarsa develeri de o derin kısımdan yüzdürebilirlerdi. Tabii ki karanlıkta geçmeleri gerekiyordu. Bir yerlerden aniden bir derviş velukası çıkıverirse parlak gün ışığında akıntının orta yerinde yakalanmak kötü olurdu. Karşıya geçince tulumları yeniden doldurup Monastir'i geçebilirlerdi. Gün ışığının son saatlerinde Penrod Yakup'u hayvanlarla kayalıkların tepesinde bırakıp izleri incelemek için kıyıya indi. Aşağı ve yukarı doğru iyice araştırdıktan sonra yakınlarda düşman birliklerinin geçmediğinden emin olmuştu. Karanlık çökünce Yakup develeri aşağı getirdi. Su tulumlarını boşaltmış şişirip ağızlarını tıkamıştı. Her devenin böğrüne bu koca siyah balonlardan 2'şer tane bağladılar. Ayrıca hayvanları da 2 sıra halinde birbirlerine bağlamışlardı ki suda ayrılmasınlar. Develer önce suya girmek istemediler ama Penrod ve Yakup üvendirelerle dürterek kıyıdan kaya uzantısına doğru sürdüler hayvanları. Nil'in ortasına ulaştıklarında su adamların çenelerine kadar çıkmıştı ve develerin koşumlarına sıkıca yapışmaları gerekiyordu. Hayvanların uzun bacakları ve boyunları neredeyse uca kadar yüzmeden yere basarak ulaşmalarını sağlamıştı. Sonra hantal hareketlerle yüzmeye çalıştılar ama su tulumları suyun üstündeydi. Penrod ile Yakup develerin yanlarından yüzerek hem kafalarını suyun üstüne tutmaları için yardım etmeye çalışıyorlar hem de doğru yönde gitmelerini sağlıyorlardı. Karşı kıyının çamurlu kesimine kadar yüzdüler ve sonunda kuru yerlere ayak bastılar. Adamlar hemen su tulumlarını yeniden doldurdular ve son birkaç gün idare etmesi için develeri suladılar. Nehri geçmek Penrod'un tahmininden uzun sürmüştü. Tulumlar ve develerin karnı su dolup da Nil'den ayrılmaya hazır olduklarında neredeyse doğuda gün ağarmak üzereydi. Ayrılmadan önce kıyıdaki izlerini yok etmeye çalıştılar. Ama onca ağır yüklü hayvanla ve karanlıkla çalışarak bunu başarmak imkansızdı. Tek ümitleri derviş keşif kolları bulmadan önce rüzgarın ve nehir sularının izleri yok etmesiydi. Yine de Monastir çölüne yönelirken Penrod'un içinde kötü bir ön sezi vardı. Birkaç saatlik yolculuktan sonra bu his o kadar arttı ki geçişlerinin keşfedilmemesi için dönüp izleri silmesi gerektiğine karar verdi. En hızlı, en hevesli deveyi seçti. Artık hepsinin huyunu suyunu öğrenmişlerdi. Yakup'u diğer hayvanlarla gönderdi ve kendisi arkalarındaki izleri temizlemek üzere geri döndü. Nehre birkaç kilometre uzaktayken yoldan ayrıldı ve daha önce geçerken gördüğü nehre hakim tepelere doğru saptı. Bir tepeye çıkınca deveyi çökertip indi ve sürünerek kenara yaklaştı. Kenara gelince yarı beline kadar sarkarak Nil Vadisi'ni taramaya başladı gözleriyle. Aşağıyı görünce yüreği ağzına gelmiş, sinirleri yay gibi gerilmişti. Küçük bir derviş keşif kolu Nil'in o kıyısında develerinden inmişti ve belli ki suların altındaki izleri görmüşlerdi. Dürbünle düşmanı iyice inceledi. 6 kişiydiler. Bir tanesini Marbat Tekka'da kaçırdığı adama benzetti ama emin olamadı. Hepsi muhtemelen Beja kabilesine bağlı yağız, sert çöl adamlarıydı. Mehdicilerin parçalı, parlak renkli cübbelerinden giymişlerdi. Farklı yuvarlak kalkanlar ve uzun kınlı kılıçlar taşıyorlardı. Mızraklarına dayanarak durmuşlar ve el kol işaretleri yaparak kıyıdaki izleri tartışıyorlardı. Biri dönüp izler boyunca güneyi gösterdi ve hepsi onun gösterdiği tarafa baktı. Sanki doğruca Penrod'un bulunduğu yere bakar gibiydiler. Penrod hemen başını çekip kayaların arkasına sinerek durum değerlendirmesi yaptı. Aşağıdaki o olmasa da belli ki Marbat Tekka'dan kaçan adam onlardan önce nehre ulaşmıştı. Kuzeyden gelen derviş ordusuna kadar yayılmış olmalıydı haber. Belki de baştaki emirlerden biri geçiş yerini bulsunlar ve onları engellesinler diye önden kendi adamlarını yollamıştı. Penrod bir bakışta bunların derviş ordusunun en usta savaşçılarından, yani agga giyerlerden olduklarını söyleyebilirdi. Yakup'la birlikte üçe karşı bir oluyorlardı ve dervişler tetikteydi. Herhangi bir mücadeleye girmeyi kafasından uzaklaştırdı. Tek kurtuluşları uçarak kaçmaktı. Şimdi dikkatini adamlardan hayvanlara çevirmişti. Hepsinin de güzel atları vardı. Cephane ve yiyeceklerin bulunduğu torbaları taşıyan bir tek yük devesi görüyordu. Hiç su tulumu yoktu. Anlaşılan bunlar hızlı keşif koluydu. Ancak su taşımadıkları için nehir kıyısından fazla içeri giremezlerdi. Monastir'in içlerine bir saldırıya kalkışacak donanımları yoktu. Penrod'un kervanının yolunu kesmek için tek yapacakları kıyıdan büyük kıvrımı dolaşmak ve Hartum'un karşı kıyısında önlerine çıkmaya çalışmaktı. Bu Yakup'la yapacakları yolculuktan neredeyse 300 kilometre daha uzun bir yoldu. En hızlı atlarla dahi hedefe ulaşmadan yakalamalarının mümkün olmadığını kavrayınca rahatlamıştı Penrod. ''Sizi Allah'ın merhametine bırakıyorum.'' diye alaycı bir sesle mırıldandı ve devesine binmek üzere döndü. Tam dönerken adamların beklenmedik bir şekilde hareketlenmesi yüzünden durakladı. Çabucak dürbünü ayarladı tekrar. Savaşçılardan ikisi yük devesine koşmuş onu çöktürmeye çalışıyordu. Hayvanın sırtındaki yüklerden bazılarını aldılar. Araplardan biri bağdaş kurup oturdu ve kucağını rahleye benzer bir şey koydu. Büyük bir dikkat ve özenle bir şeyler yazmaya başladı. Öteki adam ise devenin yükü arasından bir küçük sandık almış, üstündeki bez kılıfı çıkartıyordu. Sonra sandığın kapağını açtı ve iki elini birden içine soktu. Penrod adamın parmakları arasında çırpınan kuş kafasına benzer bir şey görünce irkildi. Yazı yazan adam kalemini yana koydu, mesajını dikkatle katladı ve ayağa kalktı. Öteki de elindeki canlıyı uzattı ve bir süre bir şeylerle uğraştılar. Sonra yazı yazan geri çekilip kafasını salladı. Öteki ise iki avucunu açıp gri güvercini azat etmişti. Kuş kanatlarını yavaşça çırparak nehrin üstünde gitgide yükseliyordu. Tüm Araplar başlarını arkaya atmış onu izliyorlardı. Adamların kuşu yüreklendirmek için bağırışları hafif de olsa Penrod'un bulunduğu yerden bile duyulabiliyordu. ''Uç minik şey, Allah'ın meleklerinin kanatlarında uç. Çabucak kutsal Mehdi'nin bağrına kon.'' Güvercin giderek daha yükseklere tırmandı. Gökyüzünde birkaç büyük daire çizdi ve maviliğin ortasında bir leke halinde doğruca güneye, derviş kenti Omdurman'a doğru düz bir hat üstünde uçmaya başladı. Penrod gözden kaybolana kadar izleyip belki bir çöl şahini ortaya çıkar ve bu gidişi durdurur diye umdu. Ama hiçbir yırtıcı kuş ortaya çıkmadı ve güvercin gözden yitip gitti. Penrod da devesine binip hayvanın başını güvercinin gittiği yöne çevirdi. Ama güvercin kente daha gece olmadan varacaktı. Oysa Yakup'la ikisinin önlerinde daha en azından 400 kilometre yol vardı. Hartum'a erişip General Gordon'a şifreli mesajı iletmek için nasıl bir tehlikenin içinde olduklarını gayet iyi biliyordu artık.